hızlı kalkınma için büyük bir imkan yahut yeni bir sistem teklifi. Bugün işçi yahut memur maaşının %30, %50'sini kira, %15'ini vergi, %8'ini sosyal güvenlik primi olarak ilk hamlede %63'ünü elden çıkardıklarını ve %37 gibi düşük bir nispetle geçindiklerini görmek zor değildir. Kalkınma meselelerine kafa yoranlar için ister istemez bu meblağların hangi amaçla ve hangi yönde kullanıldığı sorusu akla gelecektir. %40'lık kısmın gayrimenkul sahipleri tarafından spekülatif amaçlarla heder edildiği, %15'lik kısmının üretken olmayan cari harcamaların ve gizli işsizliğin finansmanında kullanıldığı, %8'lik kısmının sosyal güvenlik kurumları tarafından iyi değerlendirilmediği ve genellikle de enflasyon ve spekülasyonların tahrik ve takviyesinde kullanıldığı tespit edilecektir. Halbuki bu meblağlar sanayileşme istikametinde değerlendirildiği ve yıllık %6'lık bir üretkenlik kazandırıldığı takdirde en çok 15 yıllık bir süre sonunda Türkiye'nin mucizevi kalkınma gösteren ülkeler arasına katılamaması için sebep kalmayacaktır. Hal böyleyken gündelik siyasetin spekülasyonunu yaparak kamuoyunun basiretini bağlayan siyasiler yüzünden kalkınma konusunda dev adımlar yerine sadece arpa boyu kabilinden ilerleme olmaktadır. Bu kısır gelişmeye son vermek bakımından aşağıdaki siyaset ilkelerini zorunlu görmekteyiz. Kalkınmada fiyat istikrarına önem vermek şarttır. Paranın kalkınma çabasındaki görevlerini yerine getirebilmesi için tasarrufun fiyat hareketlerine karşı korunması ve dolayısıyla yıllık fiyat artışının vadesiz faiz nispetini geçmemesi bakımından hassasiyet gösterilmesi şarttır. Tasarruf ve sanayi yatırımını cazipleştirmek zorunludur. Kalkınma için yatırım, yatırım için de tasarruf gerekli olduğundan tasarrufun teşviki ve gayrimenkul alanına kaydırılmasının önlenmesi gayesiyle gayrimenkul gelirlerinin vadeli faiz nispetinden aşağıda tutulması kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan emlak alım ve bina vergisinin de her ihtiyaç fazlası için katlı oranlarda öngörülmesi ancak emlak vergilerinin kiracılara yansıtılmasının önlenmesi de zorunluluk taşımaktadır. Sanayiye yatırılmış hisse senedi ve tahvil gelirlerinin tasarrufun üstünde değer görmesinin temin edilmesi şarttır. Sermaye piyasası kanunu sürüncemede kalmıştır. Sermaye piyasası kanunu ile işçi yardımlaşma kurumu kanununa önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Yabancı sermayeyi de daha olumlu şekilde şartlandırmak da zor değildir. Yabancı sermayenin montajcılıktan imalata geçmesi ve hayati önemi olan parçaları imal etmesinin zorlayıcı teşvik yoluyla gerçekleştirilmesi gayesiyle yabancı sermaye teşebbüslerinden alınacak gelir yahut kurumlar vergisi nispeti ithal edilen parça oranında öngörülmelidir. Diğer yandan parçalar iktisadi önem derecelerine göre puanlanmalı ve vergi nispeti buna göre düzenlenmelidir. Parçalar yerli olarak imal edildiği zaman buna uyan puan değeri üzerinden vergi daha az tarh edilmelidir. İşçi dövizleri taltif edilmelidir. Bugün bina ve arsa payının yatırım sermayesinin bünyesindeki yeri gün geçtikçe büyüdüğünden devlet yurt dışındaki işçilerimizin kuracakları teşebbüslerin arsa ve inşaat payını bizzat karşılamalı ancak cüz'i kira yahut yıllık taksitlerle yaptığı yardımı geri almalıdır. Dış ticaret rejimi sanayileşme yararına düzenlenmelidir. Bugün dövize ve dışa bağlılığı azaltmak için fabrika üretiminin ve ara mallar sanayinin süratle gerçekleştirilmesi ve milli paranın kalkınma yolunda görev yapabilir ortalamaya kavuşturulması şarttır. Üstelik bu nevi sanayinin kurulması perakende fabrika ithal etmekten daha iktisadi ve ucuzdur. Halbuki ithalatçı zümreye memleketi ve milletin gelişmesini peşkeş çekercesine ithalatın her geçen gün daha da önem kazanmasına göz yumulmaktadır. Biz bu durumun izalesi için ithalatın ve ihracatın devletleştirilmesini savunmuyoruz. Ancak ithalat permisi için vergi ödemiş olmak, ithalatı önleyecek sanayi yatırımlarına iştirakta bulunmuş olmak şart koşulmalıdır. Ayrıca ithalat müessesesinde limiti bu vergi ve iştirak miktarıyla doğru orantılı kılmak şartı kabul edilmelidir. Böylelikle memleketin aleyhine olan bugünkü durum kalkınma yolunda şartlandırılmış olacaktır. İhracat gelirlerinin bir kısmının mecburi tasarruf şeklinde tutularak fabrika imal eden sanayilerin kurulmasına hasredilmesi de başlıca çıkar yol olarak görülmelidir. Bankacılıkta da reform şarttır. Bugün yerden mantar biter gibi biterek çoğalan ve genellikle spekülasyonları ve üretken olmayan yatırımları finanse eden bankacılık ve merkez bankacılığı yerine emisyon ve kıymetli evrak muamelelerini üretimle kayıtlayan bir sistemin geliştirilmesi ve bankaların öz ve yabancı kaynaklarının sanayileşme yönünde daha etkili kılınması şarttır. Bankalarda tasarruf sahibine yüksek faizli uzun vadeli tahvil yerine ikame olmak üzere sanayi sermaye hesabı denen yeni bir mevduat sistemi ihdas edilmelidir. Bu sistemde mevduat sahibine faizden ayrı olarak prim de verilmeli ve bu tür mevduat gelirleri gelir vergisinden de ayrı tutulmalıdır. Zira vatandaş hisse senedi ve tahvil gibi matbu nesnelere itibar etmemekle bunlara bağlanan paralara elden çıkmış gözüyle bakmaktadır. Batı ülkelerinde en ufak bir fiyat yükselmesi halinde yöneticiler paniğe kapılırken, Türkiye'yi yönetenlerin kıllarının kıpırdamadığı görülmektedir. Bunun başlıca sebebi şüphesiz bilgisizlik ve basiretsizliktir. Bu konu henüz ciddiyetle kavranılmamıştır. Biz enflasyonların başlıca tedbir olarak emisyon ve kıymetli evrak işlemlerinin muhakkak surette mal üretim ve mübadelesine istinat ettirilmesiyle önlenebileceği, yani bankaların ve merkez bankasının üzerinde yevmiye ve defteri, kebir kayıt şerhlerini ihtiva etmeyen senetleri kabul etmemeleri gerektiği kanaatindeyiz. Bunun yanında kıymetli evrak ve iskontolardan yararlanmada vergi ödemiş olma şartı da öngörülmelidir. Hatta kredi ve iskonto limitinde de ödenen vergi miktarı kriter olarak dikkate alınmalıdır. Türk siyasileri yatırımları ve üretimi artırıcı, gizli işsizliği çözücü tedbirler düşünmek ve bu hususlarda hassasiyet göstermek yerine seçmenlerinin gönüllerini hoş edip basiretlerini bağlamak yolunu tercih ederek devlet dairelerinde ve teşebbüslerinde onlara iş bulmak maksadıyla umum müdürlük kapılarını aşındırmakta ve böylelikle vatandaşın basiretini bağlamakta sakınca görmemektedirler. Onlar için devlet teşebbüslerinin gereksiz iş gücüne melce olması önemli değildir. Kaldı ki bu tarz bir siyasetin, yani ihtiyaç olmadığı halde gereksiz istihdamı artırmanın üretime katkısı olanların boğazından geçen lokmalara da tecavüz sonucu doğuracağı açıktır. Kalkınmada bazı engeller. Güçlü ve kalkınmış bir toplum olmak hızlı bir sanayileşmeye bağlıdır. Sanayi ve hizmet toplumu modern toplumun özelliğidir. Sanayi yatırımının tarımsal yatırıma nazaran çok daha üretken ve refah artışının sanayileşmeyle doğru orantılı olduğu bir gerçektir. Türk toplumunun geri bir tarım toplumu olmaktan kurtarılarak hızla kalkındırılabilmesi gayesiyle bütün kaynak ve imkanların sanayi yatırımları yönünde düzenlenmesi ve iş bulmadaki gelişmenin de sanayi kesimine kaydırılması zorunlu olmaktadır. Ancak kamu sektöründe üretimde hiçbir katkısı olmadan her geçen gün daha da büyüyen ve talep enflasyonlarının başlıca sebebi olan ve lise mezunlarına işsizlik sigortasını teşkil eden ve devlet sektörünü imarethane haline getiren ve maliyeti vergilerle, zamlarla topluma yansıtılan, yatırım kaynaklarını tüketen bugünkü iş bulma siyasetinin şiddetle karşısındayız. Bu siyaset, devlet teşebbüsçülüğünün bürokrat derebeyliği pekiştirmesinden, halkın huzur ve kalkınmasını kundaklamasından başka bir mana taşımamaktadır. Ayrıca eğitim sistemi de üretime değil, tüketime dönüktür. mezunlar makine ve mal üretimi elemanı olmak yerine masa başı adamı olarak toplum kaynaklarını tüketen korkunç bir mekanizmanın çarkına kapılmaktadır. Burada eğitim siyasetinin kalkınma hedeflerinden tamamen tecrit edildiğini ifade etmek istiyoruz. Bazı çareler. Bugünkü yatırım siyaseti üretici değil tüketicidir. Gösterişten öteye gidemeyen birkaç yatırımın dışında olanlar toplumun basiretini bağlayıcı cari harcamalardır. Dikkatle tahlil edilirse toplumdaki üretkenlik yerine hakim olan tüketicilik aslında bir lokma, bir hırka felsefesinin yeni bir tezahürü olmaktan başka anlam taşımamaktadır. Dar gelirli halk modern imkanlara sahip olmayıp kıt kanaat ve mütevekkil bir yaşayışın akışına kendini kaptırmıştır. Tabiri caiz ise ne onmakta ne de ölmektedir. Sık sık ortaya çıkan fiyat patlamaları dolayısıyla halkın boğazından geçen lokmalara fütursuzca tecavüz edilmektedir. İktidarların ve sosyal refah devletinin gereği vatandaşını öldürmemek değil, yaşatmaktır. Sanayileşmenin esası makina ile makina imal etmektir. Bu itibarla makine imal edecek makinalar yapacak fabrikaların kurulmasına özel bir önem verilmelidir. Sanayileşme ülkenin bütün üretici iktisadi dallarının modern ilim ve tekniğin gereklerine göre yeniden düzenlenmesidir. Bu da ülkenin belli başlı iktisadi, içtimai, siyasi kudret ve imkanlarının ehil, dirayetli ve milliyetçi liderler tarafından seferber edilmesiyle halkın isteyerek gerekli fedakarlık ve feragatı yapmasıyla mümkündür. Türkiye'de devlet bütçesi oldukça cılızdır. Buna rağmen ülkenin sanayileşmesi için gerekli olan sermaye sağlanabilir. Topluma yeni bir külfet yüklemeden hızlı kalkınma imkanı mevcuttur. Kalkınma imkanı halkın katlandığı ağır geçim sıkıntısında yatmaktadır. Bu sebeple fiyat istikrarına önem verilmesi yanında kaynak ve imkanların sanayi yönünde hızla değerlendirilmesi gayesiyle her nevi gayrimenkul gelirinin banka mevduat faizinde aşağı seviyeye indirilmesi amaç edinilmelidir. Büyük sermayelerin ve halk tasarruflarının birlikte sanayiye yöneltilmesine güven kazandırmak bakımından sermaye piyasası kanunu bir an evvel çıkarılmalıdır. Vergi nispetleri kalkınma ve bölgesel yarar açısından değişen nispetlerde öngörülmelidir. Yatırımlara hız kazandırmak bakımından her sektör için makina fabrikaları kurulmalıdır. Bankalar sanayi sermayesi mevduat hesabı adı altında faizden ayrı prim de veren yeni bir hesap ihtas edilmelidir. Devlet, yurt dışındaki işçilerin kuracakları sanayilerin bina ve arsa bedelini kendi üzerine almalıdır. Yabancı sermaye montajcılıktan imalata kaydığı ölçüde vergi nispeti de hafiflemelidir. Bugünkü başıboş bırakılmış yatırım politikamız ile bu zaaftan kurtulmamıza imkan yoktur. Yatırımları teşvik ve yararlı yöne çevirmek için devlet otoritesini kullanmak şarttır. Bu otorite 1. Kaliteli üretimin elde edilmesi, 2. Mutlak tasarruf, 3. Yatırım siyasetinin düzeltilmesi yolunda kullanılmalıdır. Türkiye'de başıboş bir yatırım siyaseti hüküm sürmektedir. Teşvik edilmeyen tasarrufları, sahipleri ellerindeki tasarrufu taş binalara yatırmaktadırlar. Yatırımları üretimi artıracak sahalara aktarmak şarttır. Gazoz fabrikaları kurarak Türk iktisadi hayatına yararlı oluyorum sanmak gafletten de ileri bir zavallılıktır. Pahalı imar faaliyetlerine girişmek zararlıdır. Milyonlarca lira harcayarak yapılan meclis binaları, belediye sarayları yerine üretimi artıracak motor fabrikaları ve ağır sanayinin kurulması için yapılacak yatırımları tercih etmek şarttır.